Birinci ayrım. Bu kitap Boğaziçi Üniversitesi Görme Engeller Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı GETEM için Filios Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filios, eserin adı Savaş Gelinleri, yazarı Helen Bryan. Özgün adı War Brides, çevirmeni Özlem Tezer, türü roman, Epsilon Yayın Evi 2. baskı Nisan 2021, ISBN numarası 978-605-173-606. Bu kitap 375 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 10 Haziran 2024. Kurum telefonu 0212 359 76 59. Kitabın kapak resmi. Kitabın kapak resminde iki bayan yan yana yürüyorlar. Sağ tarafta yürüyenin sağ kolunda bir bavul, sol tarafta yürüyenin de sol kolunda bir bavul var. Birbirlerinin koluna girmiş yürüyorlar, arkadan çekilmiş bir poz. Arka kapak. Beş kadın, beş farklı geçmiş ve bir savaş. Savaş Avrupa'dan İngiltere'ye sıçramak üzereydi. Normalde sessiz, sakin bir kasaba olan Crowmarsh Priors, bomba tehdidiyle şehirden taşraya tahliye edilen insanlarla tepe taklak olmuştu. Beş kadın tam da bu karmaşanın ortasında hayatlarını sonsuza dek değiştirecek bir arkadaşlık kuracaktı. Alice Osborne'un hayatı nişanlısı Richard Fairfax'in Amerika'dan başka bir kadınla dönmesi üzerine altüst olmuştu. Evangeline Fontaine'in Richard'la İngiltere'ye kaçmak için kendince sebepleri vardı. Ortaya çıksa büyük bir skandal yaratacak sebepler. Elsie Pigeon ise şehirde ailesiyle yaşadığı evden zorla alınıp taşraya hizmetçi olarak yollanmıştı. Ancak bunu Londra'da sürdürdüğü fakir hayattan bir kaçış imkanı olarak kullanmak istiyordu. Tanny Zayman, Nazilerden son anda kaçan genç bir Yahudi kızdı. Yeni doğmuş oğluyla ailesinin geri kalanının Almanya'dan gelmesini bekliyordu. Son olarak da sosyetenin kurallarına uymak istemeyen korkusuz Francis Falkenleigh vardı. Babası her ne kadar engel olmaya çalışsa da Francis bir şekilde savaşta işe yarar bir şeyler yapmanın yolunu arıyordu. Savaşın şiddeti arttıkça bu genç kadınların arkadaşlığı güçlenecekti ve tam 50 yıl sonra Crowmarsh Priors'a zafer kutlamalarının yıl dönümü için gittiklerinde tekrar bir araya geleceklerdi. Geçmişten yarım kalan hesapları vardı ve intikam zamanı gelip çatmıştı. Terry Goodman, Amazon Publishing. İlk kitabı Savaş Gelinleri'ni okuduğum andan itibaren Brian'ın geniş bir okur kitlesine sesini duyurabileceğinin farkındaydım. İlgi çekici hikayeleri ve eşsiz karakterleriyle büyük yankı uyandıracağından şüphem yoktu. Dünya çapında 1 milyon okur tarafından keşfedilip sevilen bir yazar haline gelmesinden mutluluk duyuyoruz. Helen Bryan. 1945 yılında Amerika'da doğan Helen Bryan, 10 sene avukatlık yaptıktan sonra yazar olabilmek için hukuku bıraktı. 2003 senesinde Martha Washington, First Lady of Liberty isimli biyografik kitabıyla Colonial Dames of America'dan başarı ödülü aldı. İlk tarihi romanı Savaş Gelinleri, Amazon'da en çok satan kitaplar listesine girdi. Tennessee ve Virginia'da büyümüş olan yazar ailesiyle birlikte Londra'da yaşamaktadır. Bu kitap her zamanki gibi Roger, Castle, Michelle ve Niels'a ve şimdi de canım Beau ve Poppy'ye sevgiyle adanmıştır. Ön söz. Savaş Gelinleri muhtemelen ben farkına varmadan önce şekil almaya başladı. Ben de her ne kadar hayatımın sadece belirli bir kısmını etkilemiş olsa da çocukluğuna savaşın uzun gölgesi düşmüş, savaş sonrası bebek patlaması neslinde doğanlardan biriydim. Eşimin ve benim babalarımız ABD ordusunda görev yapmıştı. Biri donanmadaydı, diğeri savaş pilotuydu. Onlar haricinde amcalarımın hepsi karacıydı. Kadınlar da aktif rol oynamışlardı. Yengem bir ordu hemşiresiydi ve annem Waves'de, yani gönüllü acil servis için kabul edilen kadınlarda, memur olarak görev almıştı. Bir ev hanımı ve kilisenin önemli mensuplarından biri olan saygıdeğer annemin bir zamanlar Norfolk Donanma Tersanesi'nde telgraf ve acil mesajları taşırken belinde gerektiğinde kullanabilmek için nasıl ateşleyeceğini öğrendiği bir silah taşıdığını öğrendiğimde ona hayran kalmıştım. Eşimin doğumundan kısa bir süre önce kayınpederim Avrupa'ya gönderildiği için kayınvalidem Alabama'daki askeri bir hastanede tanıdığı herkesten uzakta eşimi dünyaya getirmiş. Sonra Wisconsin'daki ailesinin evine askerlerle dolu bir trende çığlık atan bir bebekle mücadele ederek zahmetli bir yolculuk yapmıştı. Endişeli ailelerin evde nasıl gündelik hayatla boğuştukları ve mektup beklerken nasıl canla başla çalıştıklarına dair hikayeler çocukluğumuzun parçası olmuş ve her oturma odasında üniformalı aile bireylerinin fotoğrafları yer almıştı. 1944'te bir gelin olarak annem Episkopal Kilisesi'nin koridorunda ilerlerken saten gelinliğinin altına yatak odası terliklerini giyiyordu. Küçük Virginia kasabasının normal standartlarına göre oldukça garip bir davranış olarak görülebilirdi. Ancak ayakkabılar karneye bağlanmıştı ve o zamanlar gelinler böyle yapıyordu. ABD hükümetinin dayattığı yayınlama sistemine göre herkesin yeterli yiyeceği vardı ve Avrupa'daki savaş o kadar uzaktaydı ki Alman istilası pek mümkün görünmüyordu. Ancak daha sonra tarih eğitimi aldığımda savaş ve onun getirdiği dehşetler, Avrupa ve Rusya'daki insanların karşılaştığı acımasız ve korkunç gerçekler, zorluklar ve yoksulluk hakkında daha fazla şeyler öğrendim. İngiltere'ye taşındığımda bu korkunç dönemin etkisini ve ne kadar karanlık ve uzun bir gölge bıraktığını kendi gözlerimle görmeye başladım. Bir Amerikalı tanıdığımız savaş gelinlerinin de bu kitapta andığı Avrupa Zafer Günü'nün 50. yıl dönümünden kısa bir süre önce ziyarete geldiğinde yıllardır Londra'da yaşıyordu. Bu tanıdığımız bir görev duygusuyla İmparatorluk Savaş Müzesi'ni, Churchill'in komuta merkezini ve Eisenhower'ın yeraltı karargahını ziyaret etti. Günün sonunda gördükleri ve öğrendikleriyle sarsılmıştı. 60 yaşın üzerinde gördüğü her İngiliz'in elini sıkmak istediğini söyleyerek gün ışığına çıktı. Bu kitap için araştırma yaptıktan sonra adamın ne demek istediğini artık biliyorum. Bir çocuk olarak üniforma giymiş aile bireylerinin sararmış fotoğrafları, düğün, bebek ve tatil fotoğraflarına yer açmak için dolaplara ve çekmecelere yavaş yavaş kaldırılmıştı. Kadınların savaşla nasıl başa çıktıkları hakkında daha önceden ne biliyorsam üzerine eklemeye başladım. Başlarda bu bilgilerle ne yapacağımdan emin değildim. Aşık olmak, evlenip kocalarına ve ailelerine bakmak, finansal baskılarla mücadele ederken kıt kanaat geçinmek ya da evde kalmak gibi kadının her dönemde yüzleştiği kaygılar, herkesi içine çeken savaş döneminde de değişmemişti. Savaşın ağır yüzü karne uygulamaları, istila korkusunun yaşandığı korkunç zamanlarda bile kadınlar tarih kitaplarında asla yer bulamayan bir cesaretle normalleşmek için kişisel savaşlarını vermişlerdi. Elsie, Frances, Alice, Tanny ve Evangeline çok geçmeden biriktirdiğim bilgilerden kendilerini ortaya çıkardılar. Bir kenarda öykülerinin dile getirilmesini beklediler. Fakat kitap için tek bir başlangıç yeri belirleyebilseydim, birçok ölümden sorumlu hem gerçek hem de tehlikeli olan Manfred'in karakterini seçerdim. Kitaptaki diğer tüm karakterler tamamen hayal ürünü ve bildiğim kadarıyla Sussex'te eski bir Balfour ailesi yok. Herhangi bir yerde yaşayan bir Balfour ailesi varsa Manfred'le onları kurgusal olarak bile bağdaştırdığım için özür dilerim. Karakterlere isim vermek gerekiyor ancak gerçek kimliğinin bilinmesi ihtimal dahilinde olmamasına rağmen Manfred gerçek bir bireydi. Onun hakkındaki bilgileri evliliğimin ardından İngiltere'ye taşındıktan sonra savaş sırasında İngiliz istihbaratında görev almış daha yaşlı bir aile dostundan öğrendim. John savaş zamanı deneyimlerini konuşmaktan hoşlanmıyordu. Harika bir mizah anlayışıyla kendisini ailesine adamış derin, medeni, kibar, zeki ve asla kin beslemeyen bir adamdı. Yine de birçok kez İngiltere'deki hava tahminleri konusunda Fransız sahilindeki Almanlara hayati raporlar gönderen İngiltere'nin güneydoğusundaki bir Alman işbirlikçisi hakkında sertçe konuşmuştu. Radar bulunmadan önceki berrak geceleri haber vererek Alman bombardıman uçaklarının Britanya üzerinde keşif uçuşu yapabilmesini ve bombalayabilmesini sağlıyordu. Bu hain, casus ya da işbirlikçi, her kimse bu kadar çok ölüm ve yıkımdan sorumlu olduğu halde asla yakalanmamış ve adalete teslim edilmemişti. John'un tepkisi beni savaşın açtığı yaraları, huzursuzlukları ve uzun vadeli etkilerini merak etmemi sağlamıştı. Gerçek Manfred kesinlikle ölmüş olsa da bu kitapta onu uygun bir şekilde ele aldım. John huzur içinde yatsın. Ne yazık ki bu kitabı asla okuyamayacak. Gerçek adalet yerine Manfred'in sadece kağıt üzerinde ifşa edilmesinin ve cezalandırılmasının tatmin edici olacağını düşünmek istiyorum. Birinci ayrımın sonu, sayfa 10.